Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Haluk Kurt Hocam'la birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi. Hocam merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Evet, bu haftada medeniyet coğrafyamızda yaşanan gelişmeleri sıcağı sıcağına dinleyenlerimize paylaşacağız ve değerlendirmeye çalışacağız. Öncelikle Irak'ın kuzeyine yönelik başlatılan pençe operasyonuyla başlayalım hocam. Hakurk'a yönelik bir kara harekatı başlatıldı. Hava destek unsurlarında destek verdiği bir harekat. Bu harekat nereye kadar uzanır? Biz daha çok Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusuna yönelik bir operasyon beklerken Irak'ın kuzeyine yönelik bir operasyonla karşılaştık. Zaten orada üslerimiz vardı. Üsler oluşturulmuştu ve bugün bu harekatla birlikte Türkiye orada neyi amaçlıyor ve dediğim gibi bu Kandil'e kadar uzanır mı? Buradan başlayalım. Buyurun.
Evet. Hayırlı akşamlar dileyerek başlayalım programımıza. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerek hava destekleri ve gerek de komandoların karadan yapmış olduğu harekat ile Irak işlerinde özellikle Hakurk kampı çevresinde bir takım mevzilerin temizlenmesi ve oraya kalıcı bir takım karakol, gözlem noktaları ve üslerin kurulması planlanıyor. Çünkü şimdiye kadar askerimiz karadan girmiş olsa bile bir süre sonra orayı terk ediyor ve evet, teröristler de orada lojistiğini ikmal ediyor idi. Son zamanlarda o Hakkari sınırından yapılan saldırılar, bir de biz Kuzey Suriye diyoruz ama Kuzey Suriye'nin bütün lojistiği Irak üzerinden geliyor. Evet. Dolayısıyla bu çevreleme harekatı, yani Suriye'nin kuzeyine herhangi bir operasyon yapmadan bunun Irak üzerinden lojistiğini kesme ana hedef Kandil olmakla birlikte.
Evet.
Fakat bu kapsamda baktığımızda biz Irak'ın kuzeyine operasyon yapmadan önce Irak Cumhurbaşkanı Behram Salih'in Türkiye'ye geldiğini, hı hı, evet, biliyoruz. Dışişleri Bakanlığı nezdinde görüşmeler var. İran'ın aynı dönemde bu Kandil'in doğusunda PEJAK'a yapmış olduğu operasyonlar var. Yani bunlar Türkiye, İran ve Irak merkezi hükümetlerinin birlikte koordineli yapmış olduğu operasyonlar olduğunu düşünüyorum şahsen.
Peki hocam. Tam da bu sırada bugün Kerkük'te patlamalar yaşandı. 6 farklı patlama ve hayatını kaybedenler var, yaralılar var. DAEŞ bu saldırıların arkasında olan örgüt olarak gösteriliyor. Tam da bu noktada Kerkük'te neler oluyor diye soralım. DAEŞ bitiyordu ya da bitiriliyordu ama yeniden bir sahaya sürülmesi mi söz konusu hocam? Buyurun.
Orada oyun içinde oyun var. Önce kısaca olayın perde gerisini açıklamaya çalışalım. Evet. Malumunuz Irak Osmanlı döneminde güneyde Basra, ortada Bağdat, kuzeyde Musul olmak üzere 3 vilayetten müteşekkiliydi. Evet. Musul vilayetinin merkezinde Arap nüfus, Zagros dağlarının eteklerinde Kürtler ama Kerkük ve mücavir kasaba ve köylerde ise, evet, Türkmenler nüfus yoğunluğuna sahip idi. Ve Türkmenler ta Karakoyunlu Devleti'nden bu yana yüzyıllardan beri oranın sakinleri ve en köklü halkı. Fakat bu gerek Saddam döneminde oraya bir miktar Arap nüfus getirilmesi, gerek Saddam sonrasında bu Zagros dağlarının eteklerindeki Kürt aşiretlerinin, evet, Kerkük şehri ve civarına doldurulması, stadyumlardan tutun da şehrin kenar mahallelerine, yani şehrin nüfusunun birkaç kat arttırılarak oradaki mevcut Türkmen nüfusun azınlığa düşürülmesi söz konusu oldu ve bugün içinde baktığımızda %60 civarında bir Kürt nüfus olmaya başladı Kerkük şehrinde ve ilk yaptıkları icraat olarak da nüfus müdürlüğünü ve tapu dairelerini yakmak oldu.
Evet.
Geçtiğimiz yıllarda. Hı hı. Şimdi DAEŞ geldiğinde de yine Türkmenler yerinden yurdundan edilmeye çalışıldı. Önceki gün patlamada 6 patlamanın 5 tanesi Türkmenlerin olduğu mahallelerde, evet, ve beldelerde yapılıyor. Bu da dikkate değer bir konu. Ve şu mesaj verilmeye çalışılıyor. Gerek Barzani gerek Talabani birliklerinin peşmergeleri ikisi de Kerkük üzerinde hak iddia ediyor. Yani bölgesel Kürt yönetimi kendi içerisinde Kerkük'ü ve Kerkük bölgesindeki petrolleri paylaşmak için mücadele ederken, Irak merkezi hükümetiyle bölgesel Kürt yönetimi arasında da Kerkük'ün paylaşılması sorunu var. Ve Barzani döneminde yapılan o referandum sonucunda bu Kerkük bir oldu bittiyle bölgesel Kürt yönetiminin sınırları içerisine dahil edildi. Evet. Irak merkezi hükümeti bunu kabul etmedi. Türkiye, İran ve Irak merkezi hükümetinin operasyonuyla bu savuşturuldu. Bu bağımsızlık referandumu vesaire. Şu anda DAEŞ bir yere gelmişse bu önce harekettir. Yani adına DAEŞ dedikleri bu, hı hı, patlamalardan hemen sonra oradaki peşmergeler şunu söylüyor. Bak diyor, bizi buradan uzaklaştırdınız. Burası güvensiz olmaya başladı. DAEŞ burada terör hareketleri estiriyor. Tekrar peşmerge böyle ufaktan ufaktan Kerkük'e yerleşmeye çalışmasının bir ön operasyonlarıdır bunlar. Malumunuz Amerika merkezi Irak hükümetiyle çok fazla anlaşamıyor. Çünkü merkezi Irak hükümeti İran yanlısı. Evet. Çünkü Şii bir nüfus yoğunluğu var Bağdat, evet, ve evet, Basra çevresinde. Fakat İran kuzeyindeki bölgesel Kürt yönetiminin olduğu yerde, İran sınırına 50 kilometre mesafedeki o Harir üssünün olduğu yerde bizim İncirli'nin belki daha da büyüğünü oraya inşa ediyor. Konsolosluk olarak, havaalanı olarak ve İran'a 50 kilometre mesafede. Ve dolayısıyla Amerika bölgeye, özellikle bölgesel Kürt yönetiminin olduğu bölgeye adım adım yerleşiyor. Hem Türkiye'yi hem İran'ı çevreleme harekatı olarak. Burada da işte Kerkük petrollerinin konumu önemli. Çünkü tapusu Türkmenlerin üzerinde. Irak merkezi hükümeti diyor ki resmi olarak bu benim devletimin sınırları içerisinde. Bölgesel Kürt yönetimi de o mücavir alanlardan, dağlık kesiminden getirmiş olduğu nüfusu, Kerkük'e yığarak nüfusu birkaç kat arttırdı ve diyor ki sayalım çoğunluk, evet, kimdeyse burası da onların sözü geçecek diye. Dolayısıyla Kerkük bir önümüzdeki yıllarda da bir muamma olmayı, hı hı, devam ettirecek. Çünkü hem Türkmenler, hem Irak merkezi hükümeti, hem de Kürt peşmergeler, onlar da kendi arasında Talabani ve Barzani birlikleri Kerkük üzerinde hak iddia ediyor. Ve bu durum önümüzdeki günlerde de kavga dövüşün bitmeyeceği bir nokta olarak gösterir. DAEŞ işin salçası sosu gibi.
Evet. İran dediğiniz hocam, oradan devam edelim. İran'ı kuşatma hamleleri devam ediyor bir taraftan ve aynı zamanda müzakere çağrıları da var. Bu konuda Suudi Arabistan'da bir zirve toplandı olağanüstü olarak İran özelinde ve şöyle dedi Suudi Arabistan, bizim savaşmaya niyetimiz yok aslında dedi. ABD'den de bu yönde açıklamalar geliyor, İran'dan da, ama müzakere noktasında bir girişim var mı, olur mu, bekliyor musunuz?
Şimdi Amerika bir taraftan Çin'le ekonomik savaş yürütürken, bir taraftan ta Dede Ağaç'tan, Yunanistan'dan başlayarak Akdeniz'den ve Suriye, Irak'tan Türkiye'yi çevrelemeye çalışırken, Türkiye'yi tehdit ederken, İran'la da bu adeta savaş noktasına gelen bu ağız dalaşı şunu gösteriyor. Bu tür devletler aynı anda iki cephede savaşmazlar. Yani velev ki İş silahlı çatışmaya dönüşmüş olsa bile bu ya İran olacaktır, ya Türkiye olacaktır, ya bir başka ülke olacaktır. Bu nedenle Trump şu anda ölümü gösterip sıtmaya razı etme gibi blöf yapıyor. Ancak İran bu konuda müzakere yeteneği fazladır. O da sonuna kadar kanırtır yapar, evet, ama bugüne kadarki tecrübeler şunu gösteriyor. İran'la Amerika sürekli olarak söz düellosu yapıyorlar ama iş silahlı bir çatışma noktasına bugüne kadar gelmedi. Ve bundan sonra da her iki ülkenin de ekonomisi, bütçesi bunu kaldırabilecek güçte değildir. Amerika daha küçük, dünyanın en zayıf ülkelerine bakınız. Bombaladığı yerlere bakıyorsunuz. Somali'de bombardıman yaptı. Sırbistan'da yaptı. İşte evet, Afganistan'da. böyle yıkılmaya yüz tutmuş. Küçük ülkeler de bunlar. Yani evet. İran'la böyle bir şeyi göze alacağını ben tahmin etmiyorum ama yapılan gelişmeler ve yığınakların da çok daha dostane olmadığını gösteriyor. Yani oradaki Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Körfez'deki Katar dışındaki ülkelerin beyanatları sahibinin sesi olan sözlerdir. Hı hı. Yani onların kendi iradeleriyle bu şekilde bir meydan okuma yapmaları evet. zaten aklen ve mantıken mümkün değildir. Yemen'de yaptıkları ortada.
Evet. Peki hocam, Türkiye'yi kuşatma harekatının da devam ettiğinden bahsettiniz az önce. ABD'nin hamlelerinden bahsettiniz. Tam da bu noktada yine Doğu Akdeniz'deki bu doğalgaz yatakları ya da önemli enerji kaynaklarının bulunmasına dair ABD'nin de yine bir rolü var ve ki Dede Ağaç'a Yunanistan'a ABD birlikleri konuşlandırıldı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu ne anlama geliyor?
Aslında bunu daha farklı düşünmek lazım. Türkiye Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de aynı anda üç denizde birden evet. tatbikat yaptı ve bu tatbikatlarda kendi milli silah sistemlerini, uydu sistemlerini kullandı. Bu Yunanistan'ı dehşete düşürdü ve Yunanistan'ın bu karamsar ve ürperen açıklamalarını birazcık tatmin etmek amacıyla sanırım işte Dede Ağaç bölgesine Amerika böyle sembolik bir askeri birlik şey yaptı, yani arkanızda biz varız anlamında. Bunun bir diğer versiyonu da işte bu Doğu Akdeniz'deki enerji ve gaz paylaşımında Amerika'nın safını belirtmesi bakımından önemli. Hı-hı. Yoksa oradaki birlikler semboliktir. Enteresandır. İngiltere'de bir taraftan Brexit ve kendi içerisinde hükümet düşerken, türbülans yaşarken Kıbrıs'taki iki üssü var. O üslerdeki eski sistem Tornado uçaklarını F-35'lerle yenilediler. Yüzün üzerinde F-35 evet. uçağı geldi. Fransızlar da onlarla birlikte orada yer almaya başladılar. Amerika uçak gemisi göndermeye başladı. Yani dünyada uçağını, füzesini alan Doğu bölgeye geliyor. Evet. Bakalım, hayır alamet değil gelişmeler. Bekleyip göreceğiz inşallah.
Evet, tam da yine bu noktada S-400 konusunda tartışmalar da devam ediyor. Şu yönde açıklamalar ve haberler yayınmaya başladı birkaç gündür yine. S-400'ün alımı ertelendi şeklinde. Bugün Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Alım süreci planlandığı şekilde devam ediyor. Herhangi bir erteleme söz konusu değil. Çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır denildi. Bu konudaki son gelişmeleri de dinleyelim.
Şöyle, Türkiye iki şeyden de vazgeçmiyor. Birincisi, S-400 füzelerinin alım işlemleri hemen hemen tamamlandı. Biz bu noktadan itibaren geri adım atarsak Rusya ile olan ilişkilerimiz bozulur ve bu daha da vahim sonuçlara yol açar. Yani Türkiye S-400 füzesini alırken diğer taraftan da Amerika ile, NATO ile, Avrupa Birliği ile ve Batı dünyasıyla da ilişkilerini bozmak istemiyor. Diyor evet. ki komisyon kuralım, eğer bu S-400 füzelerinin sizi rahatsız eden bir yönü var ise bunu telafi edecek bir takım girişimlerde bulunalım.
Evet.
Ama normal şartlarda ben ülkemin hava savunma sistemini yapmak en doğal hakkımdır ve NATO da buna karşı çıkmıyor. Yani dikkat edin, NATO'dan ve NATO üyesi ülkelerden herhangi bir ses yok. Sadece bu Amerika'nın içerisindeki de bir kliğin Türkiye'ye kol bükme, diz çöktürme operasyonudur diye düşünüyorum.
Hı hı. Peki şeyle devam edelim hocam. İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanıydı Türkiye. Suudi Arabistan'da yapılan zirvede bu Suudi Arabistan'a devredildi. Orada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kudüs konusunda İslam dünyasına uyarılarda bulundu. Kudüs'e dair çağrılarda bulundu. Bunu konuşalım. Bir de Bahreyn'de, Manama'da bir ekonomi çalıştayı düzenlenecek Haziran ayında. Bu tartışılıyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas buraya Arap ülkelerinin katılmaması çağrısında bulundu ve bu çalıştay için cehenneme kadar yolu var dedi. Bu konuları nasıl değerlendirirsiniz? Yüzyılın anlaşmasına yönelik bir hazırlık olduğu söyleniyor bu çalıştayın.
Yani bu Kushner'in yani Trump'ın damadı Kushner'in evet. başını çektiği bu Siyonist ve Evangelistlerin mutfağında hazırlanan bir proje bu. Bu projenin özeti de Filistinlileri bir şekilde parayla satın alıp, yani Batı Şeria'dan, Doğu Kudüs'ten,
evet,
yerlerinden alıp başka bölgelerde, ki Sina Yarımadası olabilir, daha iyi evlerde, daha iyi şartlarda ve bunu da tabii 5-10 milyar doların üzerine bir kaynakla, işte Körfez ülkelerine de diyor ki ellerinizi cebinize atın, işte Filistin davasına da bu şekilde bir çözüm bulacağız deniyor. Ama bütün senaryolar dönüyor dolaşıyor, İsrail'in önünü açmak ve Filistin'in o bölgedeki devlet hakkının ortadan kalkmasına dayanıyor. Ve burada Mahmut Abbas gibi biraz daha liberal ve batı yanlısı görüşlere sahip olan bir kişinin bile canları cehenneme sözünü kullanması olayın, evet, ne kadar vahim olduğunun bir göstergesi.
Evet. Peki Avrupa Parlamentosu'nda seçimler vardı. Aşırı sağcı partilerle Yeşiller güç kazandı şeklinde sonuçlar ortaya çıktı. Yine Macron'un da bu seçimlerden mağlubiyetle ayrıldığı ifade ediliyor. Bu seçimlerin önemi neydi hocam? Bu aşırı sağcı partilerin güç kazanması ne anlama geliyor Avrupa'da?
Şimdi Avrupa Parlamentosu'na ülkeler nüfusları ölçüsünde sandalye sayısına sahipler. Ülkelerde nasıl ki bizim illerimizin, işte bir İstanbul ile bir Bayburt'un veyahut da İzmir ile diyelim ki bir Iğdır'ın milletvekili ağırlıkları farklı nüfuslarına göre olduğu, evet, gibi. Mesela bir Almanya ile bir Litvanya'nın da Avrupa Parlamentosu'ndaki görünürlüğü, temsil oranı çok farklı. Burada ana şey Almanya, daha sonra Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya, Polonya gibi ülkeler nüfusları oranında temsil ediliyorlar. Mesela Almanya örneğinden yola çıkacak olursak, Almanya'da bir blokta sosyal demokratlar, diğer blokta Hristiyan demokratlar olurdu. Hristiyan demokratlar daha sağcı ve milliyetçi, yabancılara soğuk bakan, sosyal, evet, demokratlar ise işçi haklarını, yabancı haklarına önemseyen ve bunun dışında bir de Yeşiller, ırkçı partiler vesaire, bunlar da %3-5-10'luk böyle marjinal oylar alan kesimler idi. Yani denge sosyal demokratlar, Hristiyan demokratlar arasında olurdu. Ve enteresandır, Türkiye'den Almanya'ya giden, Batı Avrupa'ya giden işçilerimizin büyük bir çoğunluğu, çok muhafazakar abdestinde namazında olan insanların daha çok Hristiyan demokratlara değil sosyal demokratlara destekleyip, evet, onların milletvekillerine oy verdiğini bilmekteyiz. Ve bu seçimlerde baktığımızda sosyal demokratlar hakikaten çöktüler.
Hı hı.
Tarihin en büyük hezimetini yaşadılar. Aynı şekilde merkez sağda oy kaybediyor. Ama buna karşılık işte Almanya'da Yeşiller olsun, diğer ülkelerde işte İngiltere'de Brexit Partisi, İtalya'da yeni kurulan bir parti, hı hı, ve hepsinin ortak özelliği de Avrupa değerlerinin tam zıttında, Avrupa Birliği'nden ayrılmayı, daha milliyetçi, daha ırkçı, yabancılara ötekileştirici ve İslam'ın karşısında beyanat veren partilerin parlamentodaki görünürlüğünün tedrici olarak, yani böyle bir pik yapıp geri inmesi değil. 5 yıl önce de aynı şeyleri konuşuyor idik. Evet. Yani %3-5'lerden barajı aşıp %8-10'lara gelen bu ırkçı ve yabancı düşmanı tavırlar şimdi artık ana akım haline gelmeye başladı. Bu da Avrupa projesinin sonu demektir diye düşünüyorum. Çünkü Avrupa projesi bunun tam zıttı görüşlerle 1958 Roma Antlaşması'yla temelleri atılan 6 ülkeyle kurulan bu birliğin bugün 28 üyesi var ama geldiği noktaya baktığımızda ötekileştirici bir yapı söz konusudur ki bu da kuruluş amaçlarıyla taban tabana zıttır.
Evet. Peki İdlib'de devam edelim hocam. İdlib'de yine dram yaşanmaya devam ediyor. Esed rejimi ve destekçileriyle Rus hava unsurlarının bombardımanı devam ediyor ve maalesef bu bombardımanlarda orada siviller hayatını kaybetmeye devam ediyor. Ama bir türlü önüne geçilemiyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü. Bu konu gündemdeydi. Ne dersiniz İdlib konusunda?
Şimdi İdlib konusunda bilinmeyenlerden bir tanesi, orada kontrolü sağlayan Heyet-i Tahrir-i Şam'ın da, hı hı, rahat durmadığı, onların da zaman zaman o rejim bölgesine, hatta Rusların çok hassas olduğu Tartu, Sümeyvin ve onların deniz ve hava üstünde olduğu yerlere böyle kıytırıktan da olsa bir iki füze fırlatmaları onların karşı harekata geçmelerine sebep oluyor. Yani Heyet-i Tahrir-i Şam orada kendince İdlib bölgesinin özellikle güney kesiminde hala yönetiminin elinde olduğunu mesajını vermeye çalışırken rejim havadan varil bombalarıyla, karadan işte biraz da Hizbullah desteğiyle Ramazan demeden katliamlar yapıyor. Burada hastaneler, pazar yerleri acımasızca bombalanıyor. Buradan canını kurtaran siviller de Atme kampı başta olmak üzere Türkiye sınırına sıfır noktalara gelip yaşama mücadelesi veriyor. Halbuki orada zaten yüz binlerce çaresiz insanlar vardı. Bunun üzerine yeni yenilere katlanıyor. Burada Putin'le Erdoğan'ın görüşmesi bir nebze bu işe şey yapıyor.
Evet. Son olarak hocam, Sudan'da neler yaşanıyor? Sudan'a bakalım. Bir darbeyle El-Beşir yönetimden gönderilmişti ama şu geldiğimiz noktada neredeyiz ona bakalım. Bir genel grev çağrısı vardı muhalefetin ve ki o hayata geçti. Askeri konseyin başındaki isim Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ı ziyaret etti. Hı hı. Ve geçiş dönemi noktasında anlaşmazlık devam ediyor. Bu konuda Sudan'da son durum nedir? Nereye varır? Yani bunu konuşalım.
Sudan'daki durumun nereye vardığını görebilmek için 10 yıl geriye gittiğimizde ilk Gürcistan'da başladı bu pembe turuncu devrimler. Gürcistan'ı karıştıran o el günün sonunda Güney Osetya ve Abazya'nın özerkliğini ilan etmesi ve Gürcü ordularının oradan çekilmesine sebep oldu. Şu anda fiilen Rusya hakim. Ukrayna'da demokrasi isteyen, Kiev meydanını ateşe çeviren ki bizdeki Gezi Park olayların olduğu sıralarda yönetimi alaşağı eden o sokak gösterilerinin sonucunda Kırım Ukrayna'dan ayrıldı. Evet. Daha sonra demokrasinin gelmesi için mücadele edilen işte Libya'da Kaddafi yönetimini, Kaddafi diktatörünü götürdüler ve Libya üç parça oldu. Doğuda Bingazi yöresinde General Hafter, Mısır Amerika destekinde, Trablus'ta merkezi Birleşmiş Milletler'in tanıdığı hükümet ve güneyde Tuareklerin kontrolünde olan yani oradaki aşiretlerin yönetimi. Şimdi Sudan'a gelecek olursak, Sudan'da Ömer el-Beşir eleştiriliyor idi. Öyle ya da böyle hatasıyla, sevabıyla 30 yıl Sudan'ı idare etti. Ama Sudan'dan Ömer Beşir'i göndermek isteyen göstericiler daha adil, daha şeffaf, daha demokratik, insan haklarına saygılı, ekonomik olarak da daha iyi bir Sudan'da yaşamak için sokağa döküldüler. Ama gelinen noktalarda baktığımızda işte o demokratik bir platform oluşturuldu. O platformda askerler ve o siviller, akil insanlar vardı. Askerler ucundan ucundan deniyor ki askerlerin buradaki söz hakkı %50'nin üzerinde olsun.
Evet.
Yani bu halk hadisesinin nereye evrileceğini görebilmek için dikkatli olmamız lazım. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan 3 milyar dolarlık bir maddi yardım yaptığı için sürekli bu darbenin önde gelen generalleri bu ülkeleri ziyaret ediyorlar ve korkarım ki Amerika'nın da desteğiyle burada halkın Ömer el-Beşir'i gönderip daha demokratik ve daha adil, daha iyi bir Sudan özlemi çekerken bu önceki saydığım ülkelerin akıbetine Sudan düçar olmaz. Hala hani spor şeyiyle söyleyecek olursak maç ortada. Hı hı. Yani şey devam ediyor, bilek güreşi devam ediyor ama bir tarafta diğer Arap ülkelerine göre daha bilinçli, haklarını savunan ve daha iyi bir Sudan'da yaşamak isteyen insanlar var. Ordu da aynı şekilde. Mesela bunlar Türkiye'yi seviyorlar. Amerika'dan, bu Körfez ülkelerinden bir adım uzakta durmak istiyorlar. Ama kader onları işte bu ekonomik kriz ve para yardımı vesaire bu noktaya getirdi. Eğer askeri yönetim Birleşik Arap Suud denklemin içerisine girerse Sevakin Adası'nda 99 yılına bizim devraldığımız oradaki projelerimizde akamete uğrayabilir. İki tarım alanlarında da bir takım Türkiye'nin yatırımları oldu son yıllarda. İşte bu konuda bizim bir taraf olanlar bertaraf olur sözüyle. Evet. Yani Türkiye burada taraf olmak zorunda. Çünkü Sudan'ın tarihi, kültürel bağlarımızın yanı sıra ekonomik olarak da Sudan'da yatırımlarımız var. Siyasi olarak Sevakin Adası nedeniyle orada bir Doğu Afrika'yı kontrol edecek bir askeri bir üs olmaya yönelik bir çabalarımız söz konusu. Bu nedenle Türkiye o halkın sesine kulak verip oradaki insanların yanında yer aldığını bir şekilde deklare etmeli. Fakat Türkiye kötü bir zamanda bu hadiseyle karşılaştı. Kendisinin de içeride ekonomik olarak zor durumda olduğu bir dönemde. Yani o 3 milyar doları Körfez'deki ülkeler değil de Türkiye mevcut yönetime vermiş olsaydı. Kredi olarak da olsa vermiş olsaydı bugün Sudan'daki o Ömer el-Beşir sonraki yönetimin tamamen daha farklı bir kulvarda olduğunu düşünebilirdik. Yani artık haklılık değil para konuşuyor maalesef.
Evet. Peki hocam. Bu konuyla bu haftada birlikteliğimizi noktalayalım. Medeniyet coğrafyamızda yaşanan gelişmeleri konuşmaya çalıştık değerli dinleyenlerimiz.
Son olarak bu mübarek Kadir gecesinde bütün dinleyicilerimizin ve İslam aleminin Kadir gecesini tebrik ediyor. Bu gecenin rahmet, bereket ve feyzinden istifade edenlerden oluruz temennisiyle bütün İslam alemine ve insanlığa ağız tadıyla Ramazan bayramı geçirmesini de temenni ediyorum.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Değerli dinleyenler, bir başka Medeniyet Coğrafyamız programında tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın.